Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden iyi günler efendim. Bugün 11 Ağustos 2021 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız bugün de. Covid notlarımız var elbette. Yangın felaketi, Karadeniz'i sarsan sel felaketiyle ilgili maalesef gelişmeler var. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, seller, her şey artıyor. Bununla ilgili notlar var. Uluslararası ilişkilerde, dış politikada başlıklar var. En başta tabii ki Afganistan. Joe Biden, Amerikan Başkanı, Amerikan ve NATO birliklerinin çekilmesiyle onlardan sonra oluşan boşluğu hızla doldurmakta olan Taliban'ın güçlenmesi karşısında çekilme kararından pişman olmadığını dile getirdi. 30 gün içerisinde başkenti ablukaya alabilir diyor Amerikan istihbaratı. Pek çok not var Afganistan'dan size aktaracağım bugün. Özellikle Türkiye'ye verilmesi arzu edilen, sunulan roller de Afganistan'da bu konuda Amerikan dışişlerinin de açıklamaları var. Bugün bu konuya yeniden döneceğiz. Anlaşılan o ki bundan sonraki günlerde de sık sık Afganistan ve Taliban meselesini konuşacağız. Bugün Orta Asya jeopolitiğinden yaklaşacağız. Sadece Çin ve Rusya değil, Orta Asya Cumhuriyetleri de liderleri buluştu. Tatbikatlar yapılıyor. Orta Asya'yı çok yakından takip eden Profesör Mehmet Seyfettin Erol'a bağlanacağım programın ikinci yarısında ve son durumla ilgili değerlendirmelerini alacağım. Özellikle de Taliban'ın meşrulaştırılması meselesi çok öne çıkan bir başlık. 1990'lardan bugüne o cephedeki değişiklikler ve elbette tabii Orta Asya'ya etkilerini konuşacağız. Dünya çapında pek çok başlık var. Dünya gündeminin notlarını size aktaracağım. Julian Assange'ın Amerika'ya iadesiyle ilgili ön duruşmalar demek lazım başlıyor. Yine Amerika'dan notlar var. Aktaracağım. Amerika-Rusya ilişkileri, Rusya'nın seçimlere giderken Eylül ayında Rusya'dan yine notlar var. Avrupa'dan notlar size aktaracağım. Elimden geldiğince Türk dış politikasından, yine Orta Doğu'dan da notlar aktarmaya çalışacağım. Başlamadan programa hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden Eksen'i dinleyebilirsiniz. Yine YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum sizinle. Canlı izleyebilmek ya da daha sonra izlemek isterseniz eğer, Twitter hesabından paylaştım, oradan da izleyebilirsiniz. Tıklarsanız, like ederseniz de seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid notları 204 milyon dünya çapında vaka sayısı, 4.3 milyon can kaybı biraz düşmüş durumda tabii dünya çapında. Ama tartışmalar eksik değil. Beyaz Saray'da Biden'ın sağlık danışmanı, yine alerji, bulaşıcı hastalıklar enstitüsü direktörü, meşhur doktor Anthony Fauci'nin açıklamaları vardı. Amerika'da öğretmenlere aşının zorunlu olmasını istiyor kendisi. Biraz tabii çocuklarda vaka sayıları artıyor Amerika'da. En son veriler, son bir hafta içerisinde 94 bin çocuk Covid-19'a yakalanmış. Tabii daha hafif geçiriyor çocuklar ama bu bir kaygı kaynağı haline gelmiş. Bir de New York'ta yine biz hep Delta varyantını konuşuyoruz ama Iota mutasyonu, artık Yunan alfabesiyle ifade ediliyor biliyorsunuz Covid vakaları. Iota mutasyonunun daha bulaşıcı olduğu, daha çok yayıldığı yolunda bilgiler saptanmış. New York Halk Sağlığı Departmanı ile Columbia Üniversitesi bu saptamayı yapmış. Amerika'dan İsrail ve Fransa dahil 8 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı da geldi. Güncelleme yaptılar. Aşılanma durumlarına bakılmadan tabii negatif test zorunluluğu, PCR testi zorunluluğu Amerika'da da isteniyor. özellikle bu tarz varyantların, mutasyonların olduğu ülkelerden. Nitekim Almanya'da da aynı şeyler söz konusu. Almanya'da zaten Merkel hükümeti 16 eyaletin başkanlarıyla Merkel buluştu ve yeni kısıtlamaları, tırnak içerisinde yeni normal dediğimiz şeyi, bitmiyor bu yeni normaller, devreye soktular. Aşı olmayanlara yaşarken yeni zorluklar çıkartacaklar. 23 Ağustos'tan itibaren devreye sokulacak. Aşı olanlar günlük yaşamlarında bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaklar. Ama aşı yaptırmayanlar öyle değil. Merkel nüfusun sadece %55.1'ini tam olarak aşıladık diyor ve temel korunma önlemlerine ihtiyaç olduğunu söylüyor Almanya Başbakanı. 3G diye özetledikleri yeni kurallar koymuşlar. Bunları aktarıyorum çünkü Türkiye'de de muhtemelen sonbahar aylarıyla birlikte benzer ya da bunlara paralel süreçler yaşayacağız. Bizde henüz yok bunlar ama olacak gibi gözüküyor. Aşı yaptırmayanlar tüm kapalı mekanlara girişte test şartına tabi tutulacaklar Almanya'da. Hastaneler, bakım evleri, restoranlar, ibadethaneler, düğünler, toplantılar, kuaförler, spor salonları hepsi dahil buna. Bu arada aşı yaptırmayanlar Ekim ayından itibaren kendileri parasını vermek zorunda kalacaklar ki 15 Euro'dan bahsediliyor. Böyle 3 günde bir 15 Euro kim ödeyebilir doğrusu bilemiyorum Almanya'da bile. Böyle bir kısıtlamalar silsilesi devreye sokuyor. Bazı yerlerde insidans değeri 35'in üzerinde çıkarsa aşı olmayanlar mecburen test yaptırmak zorunda kalacaklar. Almanya böyle bir şey koydu ortaya. Rusya'da 21 binden fazla vaka yine çıktı. Delta varyantına karşı Sputnik V aşısının %83 oranında etkili olduğunu duyurmuşlar. Hatta işte Delta nedeniyle BioNTech etkinliğinin Delta yüzünden düştüğü yolunda da bir takım Reuters haber ajansına yansıyan bilgiler de vardı. Buralara çok fazla girmiyorum çünkü gerçekten hangisinin doğru olduğundan emin olamıyorum. Ama en azından kamuoyuna düşen açıklamalar bağlamında da aktarmaya çalışıyorum. Hindistan'da 38.353 vaka 24 saatte. Güney Kore'de yine salgını iyi idare eden ülkelerden bir tanesiydi. Ama ilk kez 2000 eşiğini günlük aşmış durumda. Orada da tedbirler devreye girilmiş. Türkiye'de 26.597 vaka açıkladılar. 124 can kaybı. Covid-19 hızla Türkiye'de bütün hızıyla vaka sayılarında gördüğümüz üzere devam ediyor. Tabii aşı sayısı 80 milyona dayandı. Yapılan aşıların sayısı 2 doz aşı yaptıranların sayısı da 30 milyona ulaşmış. Sağlık Bakanı açıkladı. Bugün tabii bilim kurulunda topluyorlar Türkiye'de. Akşamüstü saat 6 gibi de açıklamalar gelecekmiş. Oradan tabii bizde de bilim kurulu üyeleri açıkça aşısızların pandemisine iş dönüştü diyor. Aşılananlar daha hafif atlatıyor bu işi ama aşılanmayanlar yüzünden. Yani vaka sayılarındaki artış aslında aşı olmayanlara doğrudan bağlanıyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Tabii ben size aktarmıştım, Amerika'da büyük şirketler evden iş ofislere dönüş şu ertelediler. Yeni kısıtlamaları da devreye soktular. Bir de üstüne üstlük çalışanlara aşı zorunluluğu, test zorunluluğu getiriyorlar diye aktarmıştım. Türkiye'de de iş dünyasında benzer, tabii Amerika'da ve Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak benzer tartışmalar başlamış durumda. Özellikle de aşı olmadı diye insanlar işten çıkartılabilir mi? Böyle başka bir dünyaya doğru ilerlediğimizde aşikar, aşı politikaları gerçekten tam bir insanoğlunu kıskaç altına alıyor desek yeridir. Evet, yangın felaketi dün Bodrum'da da Dereköy mevkiinde de, Dereköy Peksimet mevkiinde de yangın çıkmıştı. Kontrol altına alındı ama akşam saatlerine kadar alevler gerçekten yarımadada panik herkesi gerçekten çok büyük kaygılara kaptırdı. Ama söndürüldü. Açıklamalar var. Pek çok yerde başka yangınlar var ama asıl Karadeniz bölgesinde bütün neredeyse Doğu Karadeniz'i etkisi altına aldığı gözüken sel felaketinin görüntülerini hepimiz izliyoruz. Önce yangınlara takıldık, şimdi de sellerden muzdaripiz. Gerçekten herkes seferber olmuş gibi gözüküyor ama bitmeyecek. Bu neden iklim krizi ve bunun yankılarından bahsediliyor tabii. Acayip bir yağış olmuş bu arada. Heyelan var sadece, tabii sel olunca heyelan da oluyor. 302 kilogram metreküp yağıştan bahsediliyor oralara varmış yani. 126 tabii başka düşen yerler de var ama 300 kilogramlık yağış çok büyük bir yağış. Gerçekten yani bu kadar da herhalde Karadeniz'de hep sel felaketi oluyor ama bu kadar da çok beklenmiyordu, onu belirtmek gerekiyor. Yangın meselesi, dün Yunanistan'ı konuşmuştuk, Evren Dede'ye bağlanmıştık, devam ediyor Yunanistan'da yangınlar. Sivil Savunma Kriz Yönetimi Bakanı Nikos Hardalias, gazetecilere dair böyle başarısızlık tabii orada tartışılıyor çok yoğun, doğal olarak yani felaket olabilir bu, herkesin başına geldi, ne yapalım diyen yöneticiler değil beklediğimiz halkın, dolayısıyla eleştiriler yükseliyor, buradan da özür dileyerek gözyaşlarına boğulmuş. Miçotakis de özür dilemişti. Dün Evren Dede'den anlattıklarından, aktardıklarından anladığımız aslında orada da son derece kötü bir yönetim söz konusu ama hiç olmazsa bir takım yöneticiler pişkinlik yapmıyorlar, yani kendilerinde bir sorumluluk hissediyorlar. Her ne kadar kötü yönetseler bile en azından özür dileyebiliyorlar falan. Görüntüyü kurtarıyor olsa bile bizim açımızdan biraz dikkat çekici. Erimos Adası'nda özellikle durum vahim. İstifamda başbakanın çekmecesinde demiş, tabii istifam müessesesi diye eskiden bir müessese vardı. Artık Türkiye'de af dileme, affını isteme müessesesi olduğu için, yani daha doğrusu affını isteme bir müessese mi ondan da çok emin değilim ama velhasıl kelam bazı ülkelerde istifam müessesesi hala var. Yunanistan'da bunun örneği gibi gözüküyor. İki Rus uçağı, İl-76 uçağı da Atina'ya ulaşmış. Türkiye'den de gönderilecekti ama bu enteresan bir şey. Biliyorsunuz Amerikalılar da Türkiye'ye yangın felaketinde yardım ediyorlar. Büyükelçilikten açıklama geldi bir hafta. 8 gün sonra mı 7 gün sonra mı unuttum şimdi artık hangi gün geldiğini ama böyle artık yanmış kavrulmuş ortalık, kimi yangınlar sönmüş, biz size yardım edeceğiz. Ne kadar şahane değil mi? Biraz hızlı yardım etmek gerekiyor bu tarz felaketlerde. Yani o an söndürdünüz, yayıldığı zaman iş bitiyor. Dolayısıyla bir hafta 10 gün sonra biz yardım edeceğiz size demenin çok da bir manası yok. Dolayısıyla Türk uçakları Yunanistan'a yardıma gitti mi, onların ulaştığına dair bir şey görmedim ama bizde zaten bütün uçaklar kiralıktı. Kendi uçağımız da yoktu. Bakan yeni uçak alımlarının söz konusu olduğunu dile getirmiş. Yunanistan'a da uçak, yani tabii Türkiye'deki yardımlarla uçaklar uğraşıyordu, yangınlarla uğraşıyordu demiş. Ona dair de kamuoyunda eleştirileri biliyorsunuz. Durum böyle. Cezayir'de de ülkenin doğusunda Tizizu bölgesinde, eyalette Bekaya Dağı'nda yangın çıkmış durumda. Onlarda da ölü var. 42 asker hayatını yitirmiş. Sivillere yönelik kurtarma çalışmaları, siviller de var. Aralarında 65'e yakın can kaybından bahsediliyor maalesef. 18 vilayette, Cezayir'de 36 noktada en az eş zamanlı olarak bu arada çıkmış yangından. O yüzden de sabotaj mı var bunun arkasında diye doğal olarak soruyorlar. Böyle bir durumdayız. Siz bu hafta Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği raporu açıklanmıştı. Ben de size aktarmıştım. Sıcaklık sınırı aşılacak. Bazı yerlerde aşırı kuraklık, bazı yerlerde aşırı yağışlar, seller görülecek diye. Hakikaten öyle bir durumdayız ve yok oluşa doğru gidiyoruz. Bir de NASA'nın bugün açıklamaları vardı. Bu deniz seviyeleriyle ilgili, bütün denizlerdeki seviyelerin önümüzdeki yıllarda nerelere varacağına dair. Türkiye'de örneğin turizm şehri Antalya için pek de hayırlı bir haber gözükmüyor. NASA'nın açıklamaları. 9 yıl içerisinde deniz seviyesinin 13 ila 14 santimetre yükseleceğini aktarmış. 2050'de 22 ila 30 santimlik bir yükselmekten bahsediyor ki çok yüksek bu rakamlar. Hakikaten başımıza neler gelecek diye düşünüyoruz. Evet, Amerika'ya bakalım. Amerika'dan notlar, ben aktarmıştım yine size. New York Demokrat Valisi Andrew Cuomo, sık sık pandemi vesilesiyle anmıştık kendisini. Cinsel taciz suçlamaları vardı hakkında, savcılık açıklama yapmıştı. Direniyordu. Ben samimiyetim kötüye yoruldu, kötü anlaşıldı diyordu. Ama Biden da istifa çağrısı yaptıktan sonra istifasını sundu basın toplantısıyla. Hala iddia ediyor, uygunsuz davranmadım diyor. Ama bir yandan da kadınlardan özür diliyor. İnsanlara fazla yakın davranıp biraz sarılmayı da seven bir insanım gibi cümleler kurmuş. Bilemedim adam hakkında hakikaten yok yere bir takım iddialar mı ortaya atılıyor yoksa gerçeklik payı var mı? Şimdi hemen Afganistan'a geçmek istiyorum. Amerikan Başkanı Joe Biden aslında Amerika içerisinde 1 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamak için Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı ve kendisine tabii Amerika'da giderek küreselleşme, dışarıya yatırımlar, Çin'e vesaire derken Amerikan altyapısı, yolları, köprüleri her yeri çürük vaziyette, bunları düzeltme konusunda önemli bir paket bu. Bu konuda çıktı Biden açıklama yapmaya ama tabii kendisine Afganistan soruldu küresel politikalar bağlamında. Dedi ki 20 yılda trilyonlarca dolar harcadık, 300 binden fazla Afgan gücünü eğittik modern ekipmanlarla. Ben pişman değilim. Afgan liderler uluslar için savaşmak üzere bir araya gelsinler. Aslında Donald Trump ne diyorsa Joe Biden da aynısını söylemiş. Geçen sene Trump da bizi ilgilendirmez, kendi savaşlarını kendileri versin diye bir söylem tutturmuştu. Gerçi Amerikan liberal medyası pek hoşlanmamıştı Trump'ın bu söyleminden ama Biden söyleyince bir başka oluyor tabii. Evet, kararımdan pişman değilim diyor sonuç itibariyle. Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklamaları var. Afgan yönetiminin Taliban'a karşı koyacak gücü olduğunu iddia etti. Ama diğer yandan da tabii Afganistan'dan tepkiler yükseliyor. Dışişleri Bakanı Afganistan'ın Hanif Atmar Wall Street Journal'a konuşmuş. Sadece Afganistan değil, Taliban bütün uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor diye ikazlarda bulunmuş. Dün itibariyle bir genişletilmiş Afganistan Troikası toplantısı başladı efendim. Doha'da yapılıyor. 3 gün süreceği söyleniyor. Çin, Pakistan, Rusya, bir de ona ABD'yi kattılar. Enteresan bir bileşim olduğunu belirtmek lazım. Taliban da tabii bu görüşmelerde yer alıyor. Öyle gözüküyor. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad da yine Doha'ya gitti. Taliban'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Yani aslında sanki savaşıyormuş gibi Taliban'la gösterip bir şekilde Afganistan'ın Taliban'a nasıl teslimi ya da Taliban'ın belki hükümetin bir unsuru yapılması gibi böyle projeksiyonlarda bulunabiliriz. Hedefler olduğu anlaşılıyor. Söylemlerden nereden bunu çıkartıyorsan derseniz eğer Taliban'la cici temas ediyorlar. Yani onları savaşta yenmek falan geçti zaten. Amerika geçen sene Taliban'la Trump döneminde anlaşma yaptılar. Yani biriyle barıştınız demek. Anlaşmak o demek. Başka bir şey değil. Tabii Taliban zamanını bekliyor. NATO ve ABD çekildi. Çok az bir birlik kaldı. 9 vilayet merkezi artık Taliban'ın eline düşmüş durumda. Özellikle de birazdan Mehmet Seyfettin Erol, Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la konuşacağız. Orta Asya bağlantı, Kuzey-Kuzeydoğu hatları, vilayetleri peşi sıra ele geçiriyor Taliban. İlk icraatı da tabii cezaevlerindeki militanları, mahkumları serbest bırakmak oluyor. Feyzabad kentiyle 9'a yükselmiş son bir haftalık. Kuzeydoğu'da Tacikistan, Çin-Pakistan sınırında Badakhşan var. Daha önce püskürtülen saldırılar vardı. Baglan var yine kuzeyde. Güneybatı'da Farah, pek çok yer aslında. Polihumri başkent Kabil'in sadece 225 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bütün bunlar olunca tabii Cumhurbaşkanı Eşref Gani hemen ülkenin kuzeyine gitmiş. Mezar-ı Şerif'e meşhur, orada Raşit Dostum ve diğer siyasi liderlerle bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmişler. Tabii bir de Kunduz'dan haberler var. Kunduz'daki havaalanında yüzlerce Afgan askerinin ekipmanlarıyla beraber Taliban'a teslim oldukları yolunda haberler. Havaalanındaki merkez askeri üste Taliban'ın eline geçmiş gibi gözüküyor. Bölge sahipleri sakinleri başkente kaçmış durumda. Tabii burada hemen Kabil denince Türkiye anılıyor. Artık uluslararası haber ajanslarının İngilizce bültenlerini tararken açık açık Türkiye'nin Kabil havaalanının işletmesine zaten soyunduğu haberleri var. Hatta şöyle cümleler de rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. NATO ABD çekiliyor. Türk askerleri, 500 askerden bahsediyorlar İngilizce bültenlerde, dışında bütün yabancı güçlerin Ağustos sonunda çekilmesi. Yani bizim 500 askerimizin sanki orada kalması konusunda anlaşma sağlanmış gibi bir izlenime kapılıyoruz. Açıklama yapılmadığı için bunu bilemiyoruz ama bültenlerde öyle geçiyor. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın da bugün açıklaması var bu konuda. Taliban'ın anlaşmadaki sözleriyle uyuşmuyor şiddet diye tuhaf bir açıklama yaptı. Yani Taliban'a zaten anlaşılabilecek bir güç olarak gördüğü anlaşılıyor. Aslında bir yandan da şöyle bir şey var. Amerika'ya verdiği sözler. Yani Amerikan askerlerine saldırmıyor. Afganlara saldırabiliyordu, Amerikan askerlerine. Anlaşma öyle zaten, Amerika'ya saldırmaması. Taliban'la Amerika'nın anlaşmasıydı 2020 Şubat'ında yapılan anlaşma. Bu konuda açıklamalar yaptı. Bir yandan da tabii dengeleyecek laflar da ediyor. İşte Taliban'ın uluslararası meşruiyet ve destek kazanmasına izin verilmeyecek, bla bla bla bla bla gibi cümleler kurmuş. Asıl Türkiye bağlamında cümleleri de var. Türkiye'nin Kabil'de rol üstlenme arzusunu takdirle karşıladıklarını söylemiş. Görüşmeler devam ediyor, vurgularını yapmış efendim. Burada tabii soru üzerine, Türkiye'nin olası rolüne dair bir tereddüt mü var, bir şüphe mi var diye sormuşlar. O da Taliban'ın hızla ele geçirmesi ışığında Türkiye'nin Kabil havaalanını yönetme çabası hakkındaki ABD'nin düşünme sürecinde tereddüt ya da şüphe mi var mı sorusuna böyle tam böyle formüle edilmiş. Diyor ki burası ticari uçuşlar, uçaklar, yolcular falan değil. Diplomatik varlığa sahip olma yeteneğimiz açısından önemli. O yüzden havalimanının emniyeti, güvenliği işlemeye devam etmesi bizim için çok önemli. Türk ortaklarımızla bunu korumada rol oynamaya istekliler, onu biliyoruz. Minnettarız bunun için. Tabii Afgan güvenlik güçleri de var orada, bir Afgan güvenlik güçleri kendi ülkelerini savunamadıkları addedildiği için cümlelerde böyle geçiriliyor. Ama hiçbir şey işleyen, güvenli, emniyetli bir Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na verdiğimiz önemi azaltmıyor gibi cümleler kurmuş. Biden konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş zaten, biliyoruz bunu. Çeşitli düzeylerde ele alındı, takdir ediyoruz diyor. Tabii bu arada Kabil, Amerikan istihbaratına bakılırsa zaten 1 ila 3 ay içerisinde Taliban'ın eline düşecek. Yani Türkiye'nin orada Taliban'la iştigal etmesi ne varacak bir resim var önümüzde. Kabil havaalanını Taliban kuşatmasında mı Türkiye işletecek gibi pek çok soru var. Orta Asya Cumhuriyetlerinden bahsetmiştim. Onların tedirginliği devam ediyor. Rusya özellikle, Tacikistan'da 201. askeri üs var. Oraya yeni sevkiyatlar yapılmış, silahlar götürülmüş. Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı'nın da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Afganistan'daki militanların topraklarına sızma ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirmiş. Tabii Rusya Taliban'a güvenmeyen bir güç, her ne kadar mecbur kalıp Çin, Amerika bombanın pimini çekti, attı oraya Taliban bombasını ortalarına. Şimdi tabii herkes bir şekilde bu işi idare yönetmeye çalışıyor. Ama Shoigu şöyle cümleler de kurmuş. Özellikle Özbekistan, Tacikistan sınırını tabii Taliban kontrol ediyor. Uyuşturucu trafiğinin yanı sıra teröristlerin terörist ifadesini kullanıyor Tacikistan. Çünkü yani Taliban'dan, sadece Taliban'dan bahsetmiyor burada, kastettiği aslında çok çok Taliban var. Taliban saflarında çok cihatçı var. Bizatihi Rus istihbaratına göre Suriye'den, Libya'dan taşınanlar da var. Birazdan şu Taliban meselesinde Profesör Erol'a soracağım. Ama sızma tehlikesine bu şekilde dikkat çekmiş durumda. Evet, Rusya-Amerika ilişkilerine birkaç not almıştım. Amerika yönetimi Dışişleri Bakanı Kuzey Akım 2 özel temsilcisi atamış. Epeydir konuşuluyordu. Enerji danışmanlığı gibi bir görev. Amos Hochstein getirilmiş. Epey bir tartışma olmuştu. Kuzey Akım 2'ye onay vermek zorunda kaldı Amerikan yönetimi. Çünkü Almanya ile Rusya arasında önemli bir projeydi bu. Yaptırım uygulanmayacak. Belki hattın içerisinden geçecek olan doğalgazın miktarı üzerinden bir takım başka sıkıntılar da ileride sorunlar da görebiliriz. Ama zaten Kuzey Akım 2 hattının batılı mali destekçisi Alman kamu hizmeti devi Uniper bir açıklama yapmış. Bu artık yani tamamlanmama riski de kalmadı diye şeklinde. Rusya Savunma Bakanı yine son günlerde çok sık konuşuyor. İç politikaya dair de konuşmuş. Daha doğrusu aslında içi dışı yok bu işin biraz. Rus Gençlik Eğitim Forumu'nda dış baskı karşısında Rusya'da iç çatışma istendiğini ve toplumun da ordunun da güçlendirilmesi gerektiğini söylemiş. Rusya'nın sürekli dışarıdan, Amerika'yı tabii en fazla ima ediyor, Avrupa'da var, dışarıdan tehdit altında olduğu vurgusu yapıyor. Bir yandan da en korkunç olanı iç tehditlerdir diyor. Özellikle de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, eğitimler aracılığıyla, propaganda faaliyetleri aracılığıyla Rusya'da başka bir yönelimin tetiklenmeye çalışıldığı kaygıları sıkça dile getiriliyor. Bir yandan da tabii Rusya'nın işte borç batağına saplanıp gerileyen bir güç olacağı öngörüleri, IMF'ye borçlu bir güç olacağı öngörüleri yapıldığını ama bunun tutmadığını da dile getirmiş kendileri. Evet, Almanya'da demir yolları grevi kapıda. Enflasyon 1993'ten bu yana en yüksek seviyede çıkmış. Son 18 yılın en yükseği. Temmuz'da %3.8 artış kaydedilmiş. Çok görülen bir şey değil Almanya gibi bir ülkede. Tabii enerji fiyatlarında %11.6. Biz çok alışkınız. Biz böyle %50 enflasyonları reel anlamda yaşıyoruz. Her ne kadar tabii istatistik öyle açıklanmasa da. Gidiyorsunuz bir hafta önce 10 liraya aldığınızı bir hafta sonra 20 liraya alıyorsunuz. Basit hayatınızı sürdürürken kullandığınız sıradan bir ürün bir anda bir bakıyorsunuz %100 zamlanmış. Ama takip edemiyorsunuz çok fazla. Yine de %14 çıkıyor enflasyon. Böyle enteresan bir durum. Şimdi sel de tabii Almanya'yı vurmuştu. Pandemi var. Elbette pek çok şey söz konusu burada. 30 milyar euroluk da bir fon çıkartmışlar. Britanya'da da Julian Assange, Wikileaks'in kurucusu, Amerika'nın kirli çamaşırlarını Irak Savaşı'ndan Afganistan'a ortaya sermiş bir isim. Dijital gazeteciliğin 21. yüzyılda sembol ismi haline gelmişti. İsveç tarafından tecavüz, tacizle, cinsel saldırıyla suçlandı. Sonra çekti İsveç o saldırı iddialarını. Ama o nedenle 2012'deki kefaleti kaçmak zorunda kaldığı için, hakkındaki şartlı kefaleti bozduğu için apar topar Ekvador elçiliğine girdiler, daldılar, anlaştılar Ekvador'la, çıkarttılar. Yargıladılar, aslında iadesi reddedildi Amerika'ya. Şimdi Amerika temiz etti, yeniden ön görüşmeler başladı. Biraz Anglo-Sakson hukukunun geldiği yeri bize gösteren, sergileyen bir dava. Tabii basın özgürlüğü diye sık sık altını çizenlerin de Anglo-Sakson hukukunun basın özgürlüğünü işine geldiğinde nasıl da çiğneyebildiğini de ortaya koyan bir dava. Duruşmalara katılacakmış Julian Assange. Amerika'ya iade edilirse intihar eder kesin gibi gerekçelerle iade talebini reddetmişti hakim, kadın hakim. Çok da tartışma yaratmıştı. Evet. Türk dış politikasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüşmesi. Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme yardımının yine Senegal Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye'ye teşekkürlerle açıklanması gibi dış politikadan başlıklar var. Bir de Amerika'da 27 senatör, demokrat ve cumhuriyetçi senatörler Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları, silahlı ve silahsız, bunları tehdit gören, Amerikan çıkarlarına tehdit gören bir mektup kaleme almışlar. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a vermişler. Bunu Türkiye'nin S-400 alımı, F-35 programından çıkartılması gibi durumlar, katsa yaptırımlarını hatırlatmışlar. Ve Türkiye'nin bu teknolojide ilerlemesinin kendi çıkarlarına olmadığını dile getirmişler. Blinken bakalım ne yapacak bu konuda. Evet, sürem doluyor artık. Sergey Şoygu'nun Suriye ile ilgili de dün açıklamaları vardı. %90'ından fazlasının topraklarının Suriye yönetimi tarafından kontrol edildiği. Bu biraz Rus dış politikasının başarıları. 2015 Eylül sonunda Suriye'ye yardıma koşmuştu Rusya. Gençlerle konuşurken anmış bunu. İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin açıklamaları var. Amerika, İsrail ve İngiltere'nin Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığı görüşünü dile getirmiş. İbrahim Reisi, yeni Cumhurbaşkanı İran'ın, tekrarlayalım. Ama henüz Viyana'daki nükleer görüşmelerde bir çözüm durumu yok. Evet, şimdi bir kısa ara verelim arkadaşlar. Evet, bir ara şarkı bulmuşlar. Sona Cobarteh'ten Mama Musso'yu dinleyelim. Bir kulağımızın pası alınsın. Az sonra Mehmet Seyfettin Erol'a bağlanacağız. Profesör Erol'la Orta Asya jeopolitiğini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Kendo lebe lo ringa kuma.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Seyfettin Erol var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Herkese selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Şimdi ben programın ilk bölümünde dünya özetlerini dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarırken Afganistan'daki son durumu da aktarmaya çalıştım ki oldukça kaos içerisinde gözüküyor. Taliban'ın ilerleyişi devam ediyor bir yandan Amerikan yönetimi biz pişman değiliz çekilme kararından diyor. Bir yandan Çin'in zaten günlerdir girişimleri vardı. Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri özellikle Kuzeydoğu hattında büyük bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Yani Taliban'ın Amerikan istihbaratı çok kısa bir süre içerisinde başkent Kabil'i bile ele geçirebileceğinden söz ediyor. Sizin genel bu çekilmeyle ilgili değerlendirmenizi alarak başlamak istiyorum. Neden şimdi Amerika ve NATO böyle bir çekilmeye karar verdi? Göz göre göre Taliban'la neden anlaşma yapıldı? Bunun arkasındaki Orta Asya'yı nasıl etkileyeceğine dair arkasındaki tasavvur sizce neydi?
Açıkçası yani şu anki gelişmelere bakıldığında ben 11 Eylül sonrası Amerika'nın Afganistan'a müdahalesiyle şu an çekilmesi arasında çok bir farklılık göremiyorum. Yani bilakis Amerika'nın oraya müdahalesi ve şu anki devam eden süreç birbirini tamamlayıcı nitelikte. Bunu biraz daha açtığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Normal şartlarda Amerika'nın müdahalesi öncesi Taliban ülkenin %90'ına hakimdi. Ve %10'luk kesimde Kuzey İttifakı Taliban'a karşı bir mücadele veriyordu. Ve aynı şekilde Kuzey İttifakı'nın ABD dışında Avrupa'yla ittifak arayışları vardı ki Ahmet Şah Mesut hadisesi bunun en somut örneğidir. Ve Ahmet Şah Mesut Ağustos 2001'de biliyorsunuz bombalı bir suikastla öldürüldü.
Evet.
Ve bu aslında Afganistan üzerinde Batı'nın kendi içerisindeki bir güç mücadelesini yansıtan önemli bir gelişmeydi. Daha önemli bir gelişme ise o tarihlere bakıldığında Ceyda Hanım, Şangay İşbirliği Örgütü'nün kurulmasıydı. Hı-hı. Yanılmıyorsam Haziran 2001'de Şangay Hı-hı. İşbirliği Örgütü kuruldu ve Şangay'ın sürecine baktığımızda 96'da bir platform olarak çıktı. Şangay Beşlisi olarak Ve sonraki aşamada bunun 99 itibariyle çok kutuplu dünyayı savunan bir güç bloğuna doğru orada mesafe kat ettiği görüldü. 99'da bu çok kutupluk ifadesinin gündeme getirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya anlayışına bir anlamda meydan okuması, 2001'de bu platformun işbirliğine dönüşmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni harekete geçirdi. Benim o dönem itibariyle yaptığım okumam buydu ve Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda Şangay'ın kalbine, yani Avrasya'nın kalbi diyoruz ama aynı zamanda Şangay'ın kalbine yerleşti. Neye göre söylüyoruz Şangay'ın kalbini? Bugün baktığımızda Şangay üyesi ülkelere Rusya'yı, Çin'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı ve gözlemciye bağlamında İran'ı ve Orta Asya devletlerini görüyoruz Türkmenistan dışında. Dolayısıyla bugün Afganistan Amerika Birleşik Devletleri açısından Avrasya jeopolitiği olduğu kadar Şangay coğrafyasının da kalbi mahiyetinde ve bugün Taliban düne göre Amerika Birleşik Devletleri'nin daha da kontrolünde bir örgüt ya da bir yapı.
Dolayısıyla onu özel olarak sormak istiyorum sizi. Lafınızı balla kesmiş olayım ama şimdi tabii biz o tarihlerde işte Buda heykellerinin heykelinin yıkılması üzerinden ya da Taliban'ın uygulamaları üzerinden konuştuk. Geçmiş işte Pakistan'la birlikte Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı yeşil kuşağı, mücahitleri üzerinden baktık, anlamaya da çalıştık. Şimdi fakat tabii bir süredir, bu da yeni de değil aslında. Trump döneminde geçen sene Amerikalılar Afganistan'la savaşan Taliban'la bir güzel anlaşıverdiler. İşte bu yenilgiye de yoruluyor ama tabii ne kadar yenilgi o tartışma, ayrı tartışma ama epeydir doğaya taşınmış zaten bir masa vardı. Taliban'la da görüşmeler vardı. Şimdi artık işi o boyutta ki Çinliler işte 9 kişilik Taliban heyetini ağırlayabiliyorlar. Ruslar, Rusya'da tabii Orta Asya Cumhuriyetleri kaygılarıyla hareket ediyor. Belli iletişimler kuruluyor öyle ya da böyle ama Taliban El-Kaide'ye sığınaklık yaptıktan bu yana epey bir zaman geçti arada. Cihatçılık olgusu, Suriye Savaşı, Libya, Arap isyanları vesaire derken bir de ortada bir İslamcı terörizm olgusu da dünyanın tartıştığı bir olgu haline geldi ve Taliban pek çok unsuru da barındırıyor içerisinde. Taliban'ın 90'lardaki Taliban'la bugünkü Taliban'a bakıldığında ne söylemek lazım? Nasıl bir resim görüyorsunuz?
90'lar ve 2000'lerin başı itibariyle bakıldığında daha yekpare bir Taliban var. Ve az önce ifade ettiğim husus Afganistan'ın %90'ına hakimdi ve kuvvetle muhtemel Afgan İç Savaşı'nı belki o anlamda bitireceklerdi. Dolayısıyla Taliban'ın hakim olduğu bir Afganistan söz konusu olacaktı. Böylesi bir tabloda Amerika Birleşik Devletleri o Taliban'ı ne kadar kontrol edebilirdi? İşte asıl bence sorulması gereken mevzu bu. Ve bugün ne gelindiğinde Doha'daki yapılan görüşmelere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat sonu 2020'de Taliban'la görüşmeleri her şeyden önce Taliban'a bir uluslararası meşruiyet kazandırdı. Ama diğer taraftan bakıldığında Taliban ile yapılan bu anlaşmada biz Eşref Gani dahil olmak üzere Afganistan'daki diğer dinamiklerin orada masada olmadığını gördük. Ve bugünkü sorunun temelinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Taliban'ı merkeze alan, esas alan bu diplomatik sürecinin yol açtığı çok boyutlu bir kaosu yaşıyoruz. Ve bugün bakıldığında yine Taliban bu anlaşma sonrası kendi uluslararası anlamda meşruiyet zeminini güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Siz mesela az önce ifade ettiğiniz Çin aslında bunun bir parçası. Çin sonuçta Taliban'la masaya oturuyor. Rusya'da biliyorsunuz bir takım görüşmeler oldu bu anlamda Afganistan'daki barış süreciyle ilgili. Hatta İran'da da oldu.
Evet.
Ve bugün Taliban geçmişe dönük olarak daha önce bir terörist yapı ya da istenmeyen bir örgüt olarak görülürken bugün bölgedeki tüm aktörlerin muhatap aldığı ve bir anlamda bir güç olarak kabul ettiği bir oluşum. Şimdi burada tabii şöyle bir husus da var. Az önce altını çizdiğim. Amerika'nın müdahalesine kadar, Kasım 2001'e kadar Afganistan'da iki temel yapı vardı. Ama bugün bakıldığında Doha'daki anlaşmayla birlikte biz Afganistan'ın en azından üçe bölündüğünü, daha da ötesinde siz de az önce işaret ettiniz, Taliban noktasında da bu yekpare yapının ortadan kalktığını görüyorsunuz. Örneğin bugün bir Çin Talibanından bahsediliyor, bir İran Talibanından bahsediliyor. Efendime söyleyeyim, bir Pakistan Talibanından, bir ABD Talibanından bahsediliyor. Dolayısıyla sizin bir ülkeyi, bir bölgeyi daha fazla terörize edebilmeniz için, istikrarsızlaştırabilmeniz için gerekli altyapıyı fazlasıyla kurmuş oluyorsunuz. Bugün kontrol noktasında çok daha farklı Taliban yapıları söz konusu. Artı bu Taliban'a karşı aslında düne göre daha güçlendirilmiş orada bir takım yapılar da var. Size söyledim. 2001'in başlarında artık Taliban ülkenin %90'ına hakim. Haziran ayına, Ağustos ayına gelindiğinde 2001 Ağustos'unda artık Ahmet Şah Mesut Avrupa'dan destek arama yoluna gidiyor. Bugün savaş lordlarının bir takım çağrıları var. Eşref Gani savaş lordlarına işbirliği teklif ediyor ve bölgede bu savaş ağaları dediğimiz, başta dostum olmak üzere Taciklerin lideri Nur olmak üzere, buradaki bölgedeki savaş ağalarıyla bir yoğun Taliban'a karşı bir diplomasi trafiği yürütüyor. Bunun adı aslında iç savaştır. Ve bu iç savaşın ucu açık ve 2001 ile mukayese ettiğimizde bugün Taliban üzerinden ya da Afganistan üzerinden sadece Afganistan'la sınırlı kalmayacak bir iç savaşın derinliğini ve genişliğini konuşuyoruz. Bugün başta Rusya'da olmak üzere, Orta Asya devletleri de olmak üzere coğrafyanın en temelde yatan kaygı nedeni bu.
Evet, ben de tam Orta Asya'ya gelecektim. Şimdi tabii özellikle de kolektif güvenlik anlaşması örgütünü harekete geçirmeye çalıştığını anlıyoruz Rusya'nın. Tatbikatlar var çünkü Orta Asya ülkelerine sızmalar anılıyor. Bir de tabii Rusya Savunma Bakanı'nın herhalde kendi istihbaratlarına dayandırarak dile getiriyorlar. Suriye ve Libya'dan cihatçıların taşınmasından bahsediyorlar. Biraz Çin biraz daha sakin duruyor. Sanki Taliban üzerinden işte Sincan bölgesine, özerk bölgesine yönelik bir takım şeyleri durdurabilir görüntüsü, yani askeri önlemlerini alıyorlardır muhtemelen, ama Rusya biraz daha sanki işin Orta Asya cumhuriyetlerine sirayet etme riskine. Çünkü Özbekler var, cihatçı gruplar olarak, sadece Uygur meselesi de değil burada. Orta Asya'da olası bir Orta Asya cumhuriyetlerinde nasıl bir resim görebiliriz? Nasıl riskler gördükleri içindir ki bu tarz bir yönelime giriyorlar?
Afganistan iç savaşı bir domino etki yaratabilir. En temelde bunu söylemek lazım. Bunu sadece Afganistan Orta Asya boyutuyla değil, Afganistan, Pakistan ve Hindistan boyutuyla da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peştun gruplardan tutun Pakistan içerisindeki, Hindistan'daki Keşmir bölgesine ve sorununa kadar. Orta Asya özeline tekrar döndüğümüzde bugün Afganistan'la en uzun sınırları olan yine oradaki ülkelere bakıldığında Tacikistan'ı, Türkmenistan'ı ve daha az bir oranda Özbekistan'ı görüyoruz. Ama sonuçta bunlar bakıldığında, genel olarak bakıldığında Orta Asya'nın kendine has geçiş süreci bağlamında da değerlendirilebilecek bir takım kırılganlıklarını, ki burada Fergana başta olmak üzere, buradaki sorunları harekete geçirebilme kapasitesine sahip, potansiyeline sahip bir sorun olarak karşımıza çıkıyor Afganistan. Ve bu bağlamda Taliban'la özellikle Kuzey İttifakı dediğimiz Tacikler, Özbekler, Türkmenler, işte Hazaralar arasında yaşanacak olası bir iç savaşın buradaki yansımaları. Bu iç savaşın sadece Kuzey İttifakı'nın bulunduğu bölgeyle sınırlı kalmayacağı ve Taliban'ın aslında Orta Asya sınırlarını da büyük ölçüde hedeflediğini biz şu an çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Rusya bunun Şubat-Mart ayından itibaren farkında olduğunu, bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ve bölgedeki askeri işbirlikleriyle, askeri varlığını orada arttırmak suretiyle çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Rusya'nın temel kaygısı Orta Asya ile birlikte Rusya'nın kendi içerisindeki etnik ve dini bu bağlamdaki orada bir takım krizlerin ortaya çıkabilecek olması. Bu anlamda Çeçen Savaşı, birinci ve ikinci Çeçen Savaşları ve oradaki özellikle ikinci Çeçen Savaşı'ndaki radikal terörist orada dışarıdan gelen unsurların ne tür orada katliamlara imza attığı da biliniyor. Hı hı. Birinci Çeçen Savaşı ile ikinci Çeçen Savaşı'nın en büyük oradaki farkı o. Dışarıdan gelen bu cihatçı adını verdiğiniz ya da cihatçı adı verilen oradaki unsurlar açıkçası Çeçen Savaşı'nın boyutunu ve Çeçenlerle ilgili uluslararası algıyı da biliyorsunuz büyük ölçüde değiştirdi.
Evet.
Bunlar Çeçen değildi. Bunu hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. Ve bugün bakıldığında Rusya'nın önünde böyle bir deneyim var. Birincisi bu. Yani Rusya kendi yakın çevresinde bir radikal unsurların, bölge dışı teröristlerin orada göstereceği faaliyetlerin kendisi açısından ne tür güvenlik sorunlarına yol açacağını çok net bir şekilde farkında. İki, bölgede oluşacak bu az önce ifade ettiğim domino etki, Afganistan sonrası Fergana'yı ve Fergana sonrası da kuvvetle muhtemel Sincan Uygur özerk bölgesini etkileyecektir. Bu da Orta Asya devletlerini Çin açısından başarısız bir devlet konumuna sokabilir ki Çin burada gerek Şangay'ı gerekse de farklı bir takım gerekçeleri göz önünde bulunduraraktan Orta Asya'ya dönük yaklaşımını değiştirme yoluna gidebilir.
Evet.
Ve burada kendi güvenliğine yönelik olarak bir takım adımlar atabilir. Bu da Rusya ve Çin arasında Orta Asya merkezli belki hesap ediliyor, belki edilmiyor ama büyük bir krize yol açabilir. Dolayısıyla Rusya ve Çin'in buradaki tutumu Orta Asya üzerinden ya da Afganistan üzerinden değil, Afganistan üzerinden her ne kadar şu an için bir işbirliği olarak bu tehdide karşı işbirliği şeklinde harekat tarzı olarak kendisini gösterse de ki burada gerek Şangay bağlamında Eylül ayında gerçekleştirilecek olan bir askeri tatbikat gerekse de şu an Çin sınırlarında gerçekleştirilecek olan Rusya ve Çin arasındaki askeri tatbikat bunu engellemeye dönük olarak gözükse de önümüzdeki süreçte olayların kontrolünden çıkması durumunda bölgede çok daha farklı jeopolitik değerlendirmeler ve müdahaleler söz konusu olabilir. Bana göre Rusya'nın, Çin'in ve Orta Asya'nın en temel kaygısını bu oluşturuyor ve bu bağlamda da Afganistan'daki şu anki krizin neden ortaya çıktığı da net bir şekilde anlaşılıyor.
Evet, Joe Biden'ın neden pişman değilim çekilmekten demesi de aslında bu çizdiğiniz resimle çok güzel ortaya çıkıyor. Şimdi burada tabii Türkiye'ye hemen gelelim. Son bir 4 dakikamız kaldı, bir 3 dakikamız kaldı. Biraz toparlayarak rica edeceğim sizden ama Ankara istekli gözüküyor. Kabil Havaalanı'nın işletilmesi başlığı altında sunuluyor ama öte yandan evet bu konu konuşulmuş. Amerikan Dışişleri Sözcüsü bugün de Biden Erdoğan'la konuştu zaten. Takdirle karşılıyoruz, müteşekkiriz falan diyorlar ama ABD istihbaratının kendisi bile zaten 1 ila 3 ay içerisinde Kabil'i de ele geçirecek Taliban deniyor. Nasıl bir rol biçiliyor? Türkiye böylesine karmaşık bir denklemin içerisinde neden bir rol almak istiyor? Yani biz Taliban'ı ehlileştiririz, meşrulaştırmakta bir zemin çıkar ortaya. Böyle bir düşünce mi var? Bizi nasıl bir şey bekliyor çizdiğiniz epey karmaşık ve sıkıntılı bir resim olduğu düşünürse?
Ceyda Hanım, karıştırılan bir husus var.
Şunu çok özür dilerim. Çok sözünüzü yine balla keseyim. Şunu da eklemem gerekiyor. Şimdi Kuzey İttifakı ve Raşit Dost, tabii Raşit Dost'un bugün Orada en güçlü, biraz da zalimliğiyle tanınan bir isim, hatırlayalım, Taliban esirleri boğularak 2001'de bir yerden bir yere sevk edilirken öldürmüştü. Bayağı da zalim bir insan olduğu belirtiliyor ama öte yandan Türkiye'nin de Kuzey İttifakı ile ilişkileri hep çok iyiydi. Oradaki gruplarla yani. Ama şimdi sanki daha milli, ulusal karakterden ziyade İslami karakter öne çıkıyormuş gibi de bir manzara var. Kuzey İttifakı ile ilişkileri Taliban'ı dengelemek ve Taliban'a tırnak içerisinde iştigal etmek nasıl etkiler? Onu da ekleyeyim. Kusuruma bakmayın, sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Yanlış anlaşılıyor diye başlamıştınız. Evet.
Evet. Yani burada yanlış anlaşılan ve karıştırılan bir mevzu var. Türkiye'nin Afganistan'daki misyonu, rolü bir, sadece Kabil'le sınırlı değil. İkincisi, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı sadece 11 Eylül ve sonrası itibariyle de burada mevzu bahis olamaz. Milli mücadele döneminden itibaren, yani böyle biraz geçmişe baktığımızda, yaklaşık olarak 100 yıldır zaten Türkiye'nin o bölgede bir varlığı ve o ülkenin inşası noktasında faaliyetleri, gayretleri var. Dolayısıyla Türkiye'nin en zor, sıkıntılı olduğu dönemlerde bile yapıcı rolü Afganistan'da bile kendisini göstermiştir. Bu bir. İkincisi, Türkiye Afganistan'da bir ulus devlet inşası sürecinde her zaman için tüm etnik ve dini gruplara eşit mesafede yaklaşmıştır. Ve bu bağlamda Türkiye'nin o dengeleyici, adil rolü Afganistan coğrafyasında ve Afganistan'ın İran başta olmak üzere bölgedeki devletlerle olan ilişkilerinde hakem rolü olarak kendisini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün Taliban ve diğer etnik ve dini gruplar bağlamında yürüttüğü buradaki politika tamamıyla yeni Afganistan ve burada istikrarın sağlanması noktasında tarafları bir araya getirmeye dönük bir yapıcı rol olarak bunu görebilirsiniz.
Evet, ama oldukça sizin çizdiğiniz resim, yani tarafların bir araya gelmesi bir yana iç savaşın başlayacağına işaret ediyor. Bu bağlamda biraz da sordum. Yani bir kaosun yani, ortasına atılmak bağlamında tabii yani. Bir de Taliban'ın tabii istemediğini söylemesi var. O da var tabii.
İç savaşı teşvik ederken Türkiye ve benzeri buradaki devletler, ki Orta Asya devletlerine baktığınızda bu oldukça önemlidir. Daha geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Temmuz ayında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Orta ve Güney Asya bölgesel bağlantılılık, zorluklar ve fırsatlar konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. Ve bu konferansta bölge devletleri meseleyi bir güvenlik sorunu olarak görmekle birlikte meselenin çözümü noktasında Afganistan'ın bölgesel ekonomik bazda başta olmak üzere bölgesel entegrasyon ve işbirliği süreçlerine dahil edilmesinin buradaki süreçte en önemli, bu krizde en önemli adım olabileceğiyle ilgili değerlendirme yaptılar. Dolayısıyla coğrafyanın buradaki yaklaşımı Afganistan'daki sorunun kendi sahip oldukları bir takım potansiyellerin de aktif bir şekilde, bakın, savaşmak, çatıştırmak suretiyle değil, bu coğrafyayı bir bütün olarak görmek suretiyle Afganistan'ı Orta Asya ve Güney Asya coğrafyasının oradaki bir parçası olarak görüyorlar. Ve nitekim burada Orta ve Güney Asya tabiriyle kastedilen de Orta Asya ve Güney Asya jeopolitiğinde burada Afganistan'ın sahip olduğu önem ve buradaki sorunun çözümü noktasında öncelikle diplomasi ve Afganistan'daki yeniden inşa sürecinde mümkün mertebe iktisadi unsurların da bu anlamda bölgedeki diğer etnik grupların da süreç içerisinde var olabileceği bir devlet inşası bağlamında da gündeme getirilmesi. O yüzden sonuç olarak şunu söylüyorum. Türkiye ve bölge açısından bakıldığında Türkiye ve bölge tüm gruplar arasında, başta Taliban ve diğer etnik gruplar olmak üzere, sadece Afganistan üzerinde değil, Afganistan iş dinamikleri bağlamında değil, bölgesel dinamikler bağlamında bir işbirliğinden yana, biz Ankasam olarak da bununla ilgili olarak bir 6+1 platformunu önerdik. Afganistan'da bu iç savaşın önüne geçilmesi ve diplomasi mekanizmasının, evet, Taliban'ın da içinde yer aldığı diplomasi mekanizmasının etkin bir şekilde işletilmesi boyutuyla.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bakacağım ben de. Evet, ben de bakacağım ayrıca. Zamanımı çok açtım, kusuruma bakmayın, ama toparlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Evet, süremizi hakikaten çok açtık bu arada. Şarkı güme gitti. Olsun, arada bir şarkı çalmıştık. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın efendim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.